şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.
Yerli malı yiyelim, yerli malı loy loy, yerli malı giyelim, haydi arkadaş.
Yerli malı haftası değil ama sizlerle yerli malı şarkısıyla açılış yapayım istedim. Ben Serhat Ayan, RSFM'de sizlerle yeni şeyler rehberinde birlikteyiz. Evet, neler konuşacağız? Güzel arka plandaki şarkımızdan da anladığınız üzere yerli mallarını konuşacağız biraz. Yerli malı yiyelim, yerli malı giyelim, loy loy. Evet, çok değerli konuklarımız olacak hem yazılımda hem donanımda. İlk konuğumuzu hemen hattımıza bağlayalım. Şevket Bey hattımıza, merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey.
Merhaba. Biz böyle bir yerli malı şarkısıyla açalım istedik sizi. Öncelikle hani sizi bir tanıyalım. Niçin bu şarkıyı açtığımız da belli olsun.
Peki, çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun.
General Mobile'da satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve yurt dışı pazarlardan sorumlu olarak çalışıyorum. General Mobile olarak biz de bir Türk markasıyız. %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan ve marka ve operasyonunu Türkiye'de yöneten, Türkiye'de tasarladığımız, Türkiye'de geliştirdiğimiz ve İstanbul İkiteli'deki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlarımızı hem Türkiye'de hem de 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Dolayısıyla sizin yerli malı müziğinizle birlikte birebir uyan bir konseptteyiz. biz de bu arada dinlemiş olduk. Tekrar çocukluğumuza gidip hatırlama fırsatı bulduk. Yerli malı haftasını hatırlattınız bize. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun.
Ya o zamanlar biz kafalarımızda, hani ben 71 doğumluyum. Benim zamanımda yerli malı deyince yerli malı sayılabilecek bir şey yoktu. Biz kafamıza böyle yerli mallarından oluşan yerli malları haftasında şeyler asardık. Böyle kağıttan bir şeyler yapardık. Yerli malı deyince aklımıza kuru yemiş gelirdi. İşte ne bileyim, patlıcan, domates falan gelirdi. Kafamıza onlarla girerdik yerli malı diye. Şimdi yerli malından, o kuru yemişlerden, domateslerden teknolojiye doğru böyle bir yatay geçiş yaptık. Üstünden kaç sene geçmiş? O 40 sene geçmiş neredeyse. O 40 senede böyle bir atlama yaptık. Şimdi buradan General Mobile'a, Türk Telefonu'na girelim. Şimdi Türk Telefonu deyince ne anlamalıyız? İlk önce onu bir masanın üstüne koyalım isterseniz beraberce.
Tabii ki. Türk Telefonu deyince marka stratejisi, operasyonu Türkiye'den yönetilen, Türkiye'de tasarlanan, kendi Ar-Ge ve üretim tesisleriyle Türkiye'de üretilen, yani tasarlamakla birlikte geliştirilen ve Türkiye'de üretilen bir akıllı telefon anlamalıyız. Biz de General Mobile olarak aslında birebir bu tadıma uyan bir markayız. Çünkü marka stratejisini Türkiye'de yönetiyoruz. %100 yerli bir firma, %100 Türk sermayesiyle kurulmuş ve yönetilen bir firma, General Mobile firmamız. Ar-Ge merkezimiz Türkiye'de, dolayısıyla 55 mühendisimizle birlikte kendi telefonlarımızı, kendi ürünlerimizi Türkiye'de geliştiriyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl operasyonel hale getirdiğimiz üretim tesisimizde, İstanbul İkiteli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisimizde akıllı telefonlarımızı üretiyoruz. Hatta hatırlayacaksınız, beraber siz de gelmiştiniz. Evet. Beraber gezmiştik. Evet. Dolayısıyla bu operasyonda Türkiye'de tasarladığımız, Türkiye'de geliştirdiğimiz, Türkiye'de ürettiğimiz telefonlar, bizim için Türk telefonu demek aslında bu. Tabii ki bu üretim kapasitemizde bir hem Türkiye'deki iç pazarın ihtiyacını hem de global olarak 33 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Yani biz aslında global başarıyı yakalamış bir yerli Türk markasıyız.
Harikasınız. Peki burada birazcık şunu konuşmaya başlayalım mı? Yerli malı, yani Türk telefonu bir şekilde siz açıkladınız. Bunun içine sizin katkınız nelerdir? Yani bunun yerli olmasını sağlayacak katkılar olarak neler koyuyorsunuz bunun içine?
Buradaki en önemli katkı aslında değer yaratabilmek. Şimdi biz Türk mühendislerinin tasarladığı, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin ürettiği bir telefon markasıyız. Ve ürünlerimizi de burada katma değer yaratıyoruz. Tabii ki burada en önemli ve öncelikli konu Ar-Ge ve inovasyon.
Ya bu Ar-Ge'de neler yapılıyor mesela bunu Türkleştirmek
için? Bu Ar-Ge'de aslında bugün kullandığımız General Mobile'ın GM8, GM8 Go, GM9 Pro gibi tüm akıllı telefonları burada tasarlanıyor. Hı-hı. Dolayısıyla önce tasarımı burada gerçekleştiriyoruz. Okay. Aynı zamanda komponentlerin seçimi, tüketicilerin ve kullanıcılarımızın ihtiyacına göre komponentlerin seçimini.
Yani telefonun içinde çalışacak olan cihazlardan bahsediyor. Kamerası,
kesinlikle. Kamera, işlemci, ses sistemi, anakart, bunların hepsinin seçimini Türkiye'de kendi Ar-Ge mühendislerimizle yapıyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra tabii ki en iyi kaliteyi en uygun fiyata bulabilmek için girdiğimiz olan maliyetleri dünyanın farklı ülkelerinden tedarik ediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla biz burada tasarladığımız ve burada geliştirdiğimiz ürünlerin tedarik kısmında bir kısmını dünyada nerede uygun fiyatlı ve kaliteli ise oradan tedarik ediyoruz. Sonrasında da burada Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin katkılarıyla burada üretiyoruz. Kendi 100 milyon TL'lik yatırımla kurduğumuz son model Endüstri 4.0'a ait sahip olan bir teknoloji üssümüzde, üretim üssümüzde geliştiriyoruz, üretiyoruz.
Harikasınız.
Ondan sonra da Türkiye'de ve 33 ülkede ürünlerimizi satıyoruz.
Peki bu noktada hemen araya girip şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela baktığımızda işte değişik telefon markaları aklıma neler geliyor? İşte iPhone, LG, Samsung, Sony eski vesaire filan. Bu telefonlar da bir şekilde komponentlerini yine farklı ülkelerden alarak üretiyorlar. Hani burada bir paralellik kurmamız mümkün değil mi?
Doğru. Şimdi burada en önemli konu aslında bizim ana felsefemiz olan en iyi ve en kaliteli komponenti bulabilmek.
Evet.
Ve bunu tedarik edebilmek.
Ve bunun için de sizin bir hacme sahip olmanız lazım herhalde.
Burada aslında satış hacmi önceliğimiz değil Serhat Bey.
Yani en iyi komponentlerini en uygun fiyata bulabilmek için diyorum.
Şöyle, bizim için önemli olan en iyi ve en kaliteliyi bulmak. Tabii ki volüm, tabii ki hacim maliyet avantajı yaratıyor. Biz bugün aslında o ölçekte bir firmayız. Türkiye'de üçüncü olan, 33 ülkede faaliyet gösterdiğimiz için biz bu ölçeği yakalayabildik. Dolayısıyla bu ölçekle zaten uygun fiyatlı ürünlere sahip ve tüketicilere uygun fiyatlı ürünleri buluşturuyoruz. O açıdan baktığımızda biz aslında o önceliği tamamladık. O önceliği tamamladık ancak biz tamamladığımız bu süreçte de kalite ve en iyi komponenti bulmak bizim ana felsefemiz. Özetlemek gerekirse şöyle bir felsefemiz var. Biz bir komponenti seçerken eğer seçeceğimiz tedarikçi ve üretici firma dünyada en iyi üçten biri değil ise biz onunla çalışmıyoruz. Bu bizim anayasamız. Şirket olarak anayasamız.
Anladım. Ucuz onu değil kalitelisini önemli diyorsunuz yani.
Önemli olan kalite. Çünkü öncelik bu marka bizim. Ve bu marka her şeyiyle bizim. Biz yüreğimizi ortaya koyduk. Bu markanın büyümesi ve global arenada söz sahibi olması için. O yüzden uzun vadede markanın güçlü bir konuma gelebilmesi için önceliğimiz kalite.
Peki. Biraz buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi bir Türk telefonu yaratalım diye yola çıktınız. Biraz bu yol hikayenizi öğrenmek istiyorum. Ve hani fabrika açtınız burada. Fabrika açılışına kadar giden bir hikayeniz var. Biraz o hikayeyi alabilir miyim sizden? Hani fabrika nasıl açıldı, nasıl işledi? Bu fabrika açmaya nasıl karar verildi filan gibi.
Tabii ki. Fabrikamızı 2017 yılında aslında yatırımına karar verdik.
Evet.
Burada karar verme konusunda en önemli konulardan bir tanesi aslında Çin'in bulunduğu bir durum. Çünkü biz bundan önce, fabrikamız olmadan önce tabii ki Çin'de ürettiriyorduk. Çin'de dünya devlerinin üretim tesislerinde üretiyorduk. Çünkü Çin'de de çok farklı kalite söz konusu.
Evet.
Her fiyata bir kalite söz konusu Çin'de. Dolayısıyla o en iyi kalite bakış açısından dolayı dünyadaki Çin'de en iyi teknoloji sahipleriyle ve teknoloji sağlayıcılarıyla çalıştık. Ancak son dönemde şunu fark ettik. Çin'de oluşan kalite problemleri, ölçek ekonomisinin oluşturduğu dezavantajlar ve bizim 33 ülkeye ihraç ederken ki oluşan lojistik maliyetlerimizle birlikte biz artık Türkiye'de operasyonu kurmamız gerektiğini anladık. Çünkü son dönemde yaptığımız yatırımlar ve iş ortaklıklarında biz gerekli ölçeği yerine getirdik ve artık kaliteyi Türkiye'de yakalamanın Çin'den daha iyi bir kaliteyi yakalamanın fırsat olduğunu gördük. Bugün biz şunu iddia edebiliyoruz aslında Serhat Bey. Çin'deki üretim tesislerinden daha kaliteli bir üretimi yapabiliyoruz. Çünkü en son teknolojiye sahip üretim tesisimiz var. Ve Türk mühendisleri, Türk teknisyenleri biz gördük ki Çin'den daha kaliteli bir kalifiyeli eleman statüsündeler. Dolayısıyla buradaki en önemli konu aslında bu yeterlilik. Biz bu yeterliliği gördük. Çünkü Türkiye'de hepimiz konuşuyoruz. Türkiye'de Türklerin birçok pozisyonda, dünyada birçok firmalarda yer aldığını. Dolayısıyla biz Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin aslında Türkiye'de sadece bırakın Çin değil, dünyada birçok ülkeden daha kaliteli ve kalifiyeli bir yapıda olduğuna inanıyoruz. Zaten geçtiğimiz bir yılda da biz bunu gözlemledik. Bugün 100 milyon TL değerinde yatırımı yaptığımız fabrikamızda yıllık 2,5 milyon adet kapasiteyle çalışıyoruz. Bu açıdan da biz aslında bu yatırımla birlikte bugünlerde çok konuşulan bir beyin göçünü terse çeviriyoruz ve tersine beyin göçünü başlatmış durumdayız. Çünkü fabrikamızda birçok farklı ülkeden çalışan, aynı zamanda Ar-Ge merkezimizde birçok farklı ülkeden çalışan arkadaşlar var. Tersine beyin göçü başlamış durumda teknoloji için ve
vallahi
Türkiye için.
Ne güzel bir şey bu. Peki genel bir yaygın kanı var. Bunu araya soru olarak girmek istiyorum. Yaygın kanı şu: Çin'de üretirseniz ucuz olur, kendiniz üretmeye çalışırsanız pahalı olur. Bunun gerçekliği var mı?
Bunun gerçekliği yok. Şunun için yok. Çünkü biz doğru yatırımı ve kaliteli yatırımı, kaliteli ürün gerçekleştirebilecek yatırımı kurduğumuz zaman, özellikle ürünlerin kalitesi arttıktan sonra bir, marka algımız çok güçleniyor. İkincisi, üründeki geri dönüş dediğimiz return rate'ler çok düşüyor. Dolayısıyla operasyon olarak ilk yatırım maliyetleri yüksek görünse de ilerleyen aşamada biz şunu gördük Serhat Bey. Biz bugün Türkiye'de daha verimli, daha kaliteli ve daha uygun maliyetlerle üretim yapabiliyoruz. O yüzden de son dönemdeki döviz kurundaki artışlardan sonra biz ürün fiyatlarımızı değiştirmedik. Aslında biraz da Türkiye'de olmamızın avantajını kullanıyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz maliyet avantajlarıyla dolara inat aynı fiyat politikasıyla ürünlerimizi Mart ayında neyse bugün hala aynı fiyatta satıyoruz.
Harika bir şey bu. İnşallah bu böyle sürüp gider. Çünkü bu döviz fiyatlarından gidilecek yerde değiliz. Gidilmesi gereken yerde değiliz en azından. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi telefonu şey dediniz, hani çok kaliteli üretim, çok kaliteli bileşenlere sahip vesaire dediniz. Biraz bunu açalım mı? Diğer Türk telefonlara ya da yabancı telefonlara kıyasla hangi avantajlara sahipsiniz? Ne sizin Türkiye'de ilk üçe girmenizi sağlıyor?
Şimdi bunun biraz aslında hikayesini paylaşacağım.
Tabii ki.
Şimdi 2013 yılında biz ilk akıllı telefonumuzu ürettikten sonra 2,5 milyon adetlik bir satış performansı elde ettik 1,5 yılda. %13 pazar payına tekabül etti. Evet, %13 pazar payına tekabül ediyor bu arada. Araştırma şirketlerinin raporuna göre.
Evet.
Ve ama bu sırada şunu gördük. Yaptığımız araştırmalarda bizim ana felsefemiz tüketiciye, kullanıcılarımıza çok yakın olmak ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek. Lokal marka olmanın en büyük avantajı yabancılarla kıyaslanınca tüketicilerimize yakın olabilmemiz. Burada yaptığımız araştırmalarda şöyle bir fırsat gördük. O dönemde Android'in en güncel versiyonu ya da Android'de güncelleme problemleri vardı. Android evet. ekosisteminin en büyük problemlerinden birisi budur markalar
evet,
için.
Evet.
Çünkü bunun için çok ciddi maliyet ve kaynak ayırmak gerekiyor. Biz de 2014 yılında bunu fark ettiğimiz için Google'la görüşmelere başladık ve bir anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma Android One programıydı. Android One programına girdik ve Android One programıyla birlikte ilk ürünümüzü 2015 Mayıs ayında lanse ettik. İlk Android One ürünüydü. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Google'ın Avrupa'daki ilk Android One ürünüydü. General Mobile'ın ilk Android One ürünü. General Mobile 4G'ydi.
Evet.
Şimdi Android One tüketiciye ne sağlıyor? Niye bizi talep ediyorlar derseniz, tabii ki Google'la iş ortaklığının büyük bir avantajı var. İkincisi, Android One programıyla birlikte en yalın, en saf Android ekosistemini tüketicilerle buluşturuyoruz ki bu en hızlı, en az pili harcayan, dolayısıyla uzun pil ömrünü sağlayan bir ekosistem. Ve tüketicilerin istemediği uygulamaların içerisinde yüklü olmadığı, yani tüketicinin daha fazla hükmedebildiği, sahip olduğu bir ekosistem. Üçüncü olarak Google'ın bize verdiği ve telefonlarımızda bulunan, yüklü olarak gelen servis ve uygulamaları. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Bu sene de iletişime taşıdık. Sınırsız ve hafıza, sınırsız ve ücretsiz hafıza desteğini
bulmak. Evet.
Tüketicilerin amaç burada aslında Android One'la ve Android'le birlikte Android'in yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen, en saf, en yalın, en iyi performanslı telefonu tüketicilerle buluşturuyoruz. Arkasından da uygun özellikleri ve farklı tüketiciye hayatını kolaylaştıran farklı özellikleri de tüketicilerle buluşturuyoruz. Tabii biz bunu yaptıktan sonra en önemli konulardan bir tanesi elde ettiğimiz başarı. İlk Android One ürünüyle birlikte kısa bir sürede, yaklaşık 8 ay gibi bir sürede 1 milyon adetin üzerinde satışı gerçekleştirdik. Ve Android One programı içerisinde yer alan markalar içerisinde General Mobile ve Türkiye'miz dünyanın en başarılı ülkesi ve en başarılı partneri seçildi. 2017 yılında da Barcelona'da Dünya Mobil Kongresi'nde de Android Europe'un Hero, yani Avrupa'nın kahramanı diye bir ödül aldık. Evet. Ve bu ödül bize tabii farklı kapıları da açtı. İş ilişkimiz daha da arttı. Google'ın General Mobile'a güveni çok da arttı. Çünkü Google'ın General Mobile'a tercih etmesindeki en büyük, en önemli nedenlerden bir tanesi, o dönem itibariyle Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlayan, pazarın ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve bu analizler sonrasında esnek olarak hızlı cevap verebilen bir kaliteli marka olmasıydı. Bunu da gerçekten başardık ve bu başarıyla birlikte de Google'la birlikte iş ortaklığımız daha da hızlı ve daha da iyi bir noktaya getirdik bu sene.
Süpersiniz. Peki buradan biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi siz Türkiye'de telefon üretiyorsunuz. İşte bazı bileşenlerin dışarıdan alıyorsunuz. Okey. Ama Türkiye'den de aldığınız bazı bileşenler var ve burada bir ekosistem yaratmaya çalışıyorsunuz. Hissiyatına kapılıyorum sizden gelen haberleri okudukça. Biraz bunu açabilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi en önemli konu aslında biraz önce bahsettim. Ar-Ge ve inovasyon.
Evet.
Şimdi 600 dolarlık bir telefon ithalatının yarattığı değere baktığımızda karşılığında 2,5 ton madene tekabül ediyor ihracatta. Dolayısıyla ülkemizin gelişiminde ve söz sahibi olmasındaki en büyük fırsat Ar-Ge ve inovasyonda.
Evet.
Biz tabii ki son teknoloji üretim tesisini kurduk ama tek başımıza bu ekosistemi büyütmemiz mümkün değil. O nedenle de yan ara ekipmanlarda ve yan ekipmanlarda lokal üreticileri tercih edip orada bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz.
Nedir bu ekipmanlar mesela?
Bu ekosistemle birlikte mesela bugün bizim 52 ana tedarikçimiz var Serhat Bey.
Ne diyorsunuz?
Bunun 18'i yerli. 18'i Türkiye. Bunun içerisinde tabii ki kutudan başlayın. Telefonun içerisindeki bazı küçük materyaller, küçük parçalara kadar gidiyor. Burada en önemli konu bunu hızlıca arttırmak. Bu ekosistemi yaratmak. Örneğin biz Bir taraftan telefonumuzda camlar kullanıyoruz, koruyucu
evet.
camlar.
Evet.
Bunların Türkiye'de yerel firmalardan tedarik edilmesini sağlamak birinci hedefimiz.
Alabiliyor musunuz? Yeterli kalitede ürün çıkıyor mu oradan Türkiye'den?
Tabii ki.
Ne kadar güzel bunu duymak ya.
İkincisi şu, bizim ekosistemimiz içerisinde büyük global firmaların da Türkiye'ye yatırım yapmasını destekliyoruz. Dolayısıyla aslında iki türlü bir yapı var burada. Birincisi Türk iş insanlarının teknolojiye bizimle birlikte yatırım yapmalarını sağlamak ve bu ekosistemi birlikte kurmak. İkincisi de bugün itibariyle mümkün olmayan bazı tedarik tarafında da global oyuncuların Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlamak.
Global oyunculardan kastınız birlikte, mesela ne bileyim içinin yongasını, çipini üreten firmalar mıdır Türkiye'ye girip yatırım yapsın dediğiniz?
O noktaya henüz gelemedik ama gönlümüz tabii o noktaya gelmesi.
O
ama örneğin ekran camının, kamerasının ve benzeri gibi ana materyallerin de Türkiye'de üretilmesi ve yatırımı yapılması için tüm dünyadaki iş ortaklarımıza Türkiye'yi anlatıyoruz. Bizim yaptığımız yatırımı anlatıyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda yerli ve yerel iş insanlarımıza, iş adamlarımıza da bunları anlatıp Türkiye'de yatırım yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Birlikte ekosistemi kurmak adına.
Anladım. Peki 52 tedarikçi dediniz ya da şimdi telefonu 100 birim olarak alacak olursak şu anda kaçta kaçı Türkiye'de üretiliyor ya da Türk ekipmanlarıyla üretiliyor diyebiliriz?
Burada önemli olan aslında şu, en kritik konu oran vermektense en kritik konu şu aslında.
Evet.
Ar-Ge ve inovasyon diye bahsettim ya, özellikle burada yaratacağımız katma değer. Biz bugün katma değeri tasarımda yaratıyoruz. Katma değeri telefonumuzun içerisinde hazırladığımız uygulamalarda yaratıyoruz.
Hı hı.
Sonrasında da üretim fazına geçiyoruz. Üretim fazında da burada önemli olan tedarikçi açısına baktığımızda yarı yarıya tedarikçilerimizi aslında Türkiye'den taşıyoruz. Türkiye'den süper. Tedarik ediyoruz.
Süper.
Ama hedefimiz tabii daha büyük. Dediğim gibi ekosistemi yaratarak, bu ekosistemi yarattıktan sonra çok daha yüksek oranlarda Türkiye'den teknolojiyi tedarik edip aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışına da teknolojiyi tedarik eden, ihraç eden bir yapıya dönmesi. Bizim amacımız ve hedefimiz aslında bu yönde. O yüzden de bugün 33 ülkede biz Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri 33 ülkeye satıyor, ihraç ediyoruz. Bu arada kendimize koyduğumuz hedef de 45 ülke. 2019 yılında da 45 ülkeye ulaşmak hedefimiz.
Hayırlısı. İhracatı zaten bir ayrı kalem olarak size soru olarak ileteceğim. Peki arada şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Türkiye'den belki bir yonga fabrikası açılmasını ya da böyle bir teknolojinin geliştirilmesini bir anda Türkiye'den atıyorum işte Qualcomm gibi bir firmanın çıkmasını beklemek çok doğru olmayabilir hani şu kısa vadede. Ama kesinlikle. Hani telefonun içinde olan yazılımlar konusunda mesela Türk tedarikçileri kullanıyor musunuz?
Tabii ki. Bir kere şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fabrikamızdaki kullandığımız otomasyon sistemi yerli.
Süper.
Yani biz üretim prosesinde aslında Türk yazılımcılarla çalışıyoruz. Türk yazılım firmalarıyla çalışıyoruz.
Okay.
Aynı zamanda ürünümüzü tüketiciyle buluştururken içerisinde tüketicinin hayatını kolaylaştıracak bazı uygulamaları da yerli yazılım firmalarıyla geliştiriyoruz. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Türkiye'de katma değer yaratan yazılım firmaları oldukça fazla ve bu konuda yetkinliğimiz gerçekten çok iyi. Biz bunu yurt dışında görüştüğümüz, iş ortaklığı yaptığımız firmalarla görüşürken de bunu net görebiliyoruz. Hatta Türkiye'de bazı firmaları da yurt dışına öneriyoruz. Yurt dışında iş ortaklarımızı öneriyoruz. Bu konuda Türkiye'deki know-how'ın transferini sağlamak açısından.
Harika. Bunu şunun için de soruyorum. Ya mesela bizim programımızda da konuk olan, ya şimdi mesela telefonlara baktığımızda kişisel dijital asistanlar artık aldı yürüdü. Bir yere doğru geldi. Bütün dünya artık telefonlarında özellikle bunu ön plana çıkartıyor. İşte bunun Google'ı var, işte Alexa'sı var, Siri'si var vesaire var. Bixby var mesela Samsung'a özel. Hani bunun gibi mesela biz burada programımızda şey konuk almıştık. Ceyda'yı konuk almıştık. Ceyda diye bir uygulama var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Hani yerli, tamamen yerli ve hani Google'dan böyle gırtlak gırtlak savaşan bir uygulama. Ya bu gibi uygulamaları telefonunuza özellikli olarak koymayı düşünür müsünüz? Konusunu merak ediyorum ben. Onun için sordum.
Zamanlaması manidar oldu. Şöyle paylaşacağım. Şimdi Türkiye'de Google Asistan açıldı.
Evet.
Ve biz bunu ilk aslında duyuran, aynı zamanda Google Asistan'ın faydalarını anlatan bir iş ortaklığımız var Google'la.
Evet.
Bunun üzerine inşa ettiğimiz güzel bir çalışmamız var. O da şu an üzerinde çalışıyoruz. Kendi asistanımızı geliştirmek.
Öyle mi? Süper.
Evet, şu an çalışmalarına başladık. Çok yakın bir zaman içerisinde hazırlıkları tamamladıktan sonra General Mobile'ın bir asistanı olacak. General Mobile kullanıcılarına ya da General Mobile'ı kullanmayan ama kullanmayı düşünen potansiyel müşterilerin de kullanabileceği Android ekosistemi üzerinde çalışan bir asistanımız olacak. İnşallah kısa sürede bunları da paylaşacağız.
Bilmiş gibi sormuşum ben de yani.
Evet.
Harika. Peki buradan son soru olarak artık şeye geçeyim ben. İhracata geçeyim istiyorum. İhracat konusunda neredeyiz? 33 ülkeleriniz yanılmıyorsam 45'e doğru çıkartacağız dediniz. Bu pazarı nasıl yakaladınız? 33 ülkede böyle az buz bir şey değil. Hemen hızlıca girilebilecek bir şey değil.
Şimdi biz Google'la iş ortaklığına 2015 yılında başladıktan sonra çok güzel bir başarı elde ettiğimizden bahsetmiştik.
Evet.
Bundan sonra da Google bizim tüketiciye ne kadar yakın olduğumuzu daha iyi anlama fırsatını elde etti. Ve biz Google'la şöyle bir görüşmeye başladık. Şöyle bir konuda görüşmeye başladık. Bu yaptığımız güzel başarıyı, başarılı iş modelini dünyaya taşımak istedik. Onlarla çalışmaya başladık. Onlar da bize 45 ülkede ürünlerin satışına, pazarlamasının yapılmasına ve bahsettiğimiz tüketici faydalarının anlatılmasına izin verdiler. Ve biz 2016'da yola çıktık bu arada. Yurt dışı açılımlarına 2016 yılında başladık. 2016 yılında başladıktan sonra her pazarı iyi analiz ederek, pazara girmeden önce iyi analiz ederek rakipleri ve pazardaki fırsatları, oyuncuları iyi analiz ederek bir pazarlama ve pazara giriş stratejisi belirledik. Bu tabii ki elimizde çok güzel bir olanak var. Türkiye'de Türkiye'nin üçüncü markası olan bir General Mobile olarak bunu yapıyoruz. Ve hızlıca Hollanda'ya, Özbekistan'a, Gürcistan'a, Hırvatistan'a, Azerbaycan'a ve Beyaz Rusya'ya çok hızlıca know-how transferi yapmaya başladık. Tabii ki buradaki başarının birebir aynısını yurt dışına yansıtmak kolay olmadığı gibi doğru da değil. O noktada da biz pazarları inceledikten sonra bizim DNA'mızda, General Mobile'ın DNA'sında ve marka vaadinde olanları o pazarın ihtiyacıyla birleştirdik ve ona göre bir pazarlama stratejisi, pazara giriş stratejisi belirledik. Bundan sonra da doğru partnerle bunu pazara girişi başlattık. Bugün özellikle söyleyebilirim ki Hollanda'da General Mobile 4. marka. Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Belarus'ta da ilk 5 markadan biri. Bu seneki hedefimiz bu arada Rusya pazarı. Rusya pazarı ile ilgili yoğun çalışmalarımız ve hazırlıklarımız var. O noktada Rusya için çok doğru bir iş ortağını bulmak için de araştırmalarımız devam ediyor.
Hayırlısı.
Buradan da en azından bu fırsatı da paylaşmak istedim. Rusya pazarı ile ilgili General Mobile'ın bayrağını Rusya'da taşımak isteyen tüm yatırımcılara da kapımız sonsuza kadar açık.
Hayırlısı vallahi, inşallah böyle bir şey yürür diyorum ya. Çünkü Şimdi başka bir ülkede domates satarken, portakal satarken bile artık son zamanlarda çok zorlanırken biz telefon gibi böyle hani herkesin büyük bir iddia ile girdiği pazarda 33 ülkeye ulaşmak, 45 ülkeyi hedeflemek güzel şeyler bunlar ya. Gerçekten insanın ağzında hoş bir tat bırakıyor.
Peki. Kesinlikle. Burada çok kısa bir en azından bilgiyi de vereyim. 2 yıl gibi bir sürede bugün bahsettiğim markalarla, bahsettiğim ülkelerde ilk 5 markadan biri olduk. Tabii ki hedefimiz Orta Doğu ve Afrika ve Rusya bahsettiğim gibi.
Evet.
Biz burada toplam ticaretimizin %20'sini bugün yurt dışında yapar durumdayız. Hedefimiz bunu yarı yarıya getirerek bu ölçekteki global başarımızı, bu ülkelerdeki global başarımızı 45 ülkeye taşımak. Bizim de kendimize koyduğumuz ev ödevi ve hedef 45 ülkede General Mobile markasıyla ilk 5 markadan birisi olmak.
Harika. Yani umarım bunu yakalarız. Son soru olarak da hani bunu sormazsam olmaz. Hep içimde kalır. Türkiye'de telefonu en çok satılmasına vesile olan kurumların başında operatörler geliyor. Yerli operatörler Doğru. geliyor. Bu konuda destek ve şeyler nasıl? Yani şimdi, Türk markalarına daha sıcak bakıyorlar mı? Bunu ben bir genel cevap vermek istersiniz istemezsiniz ama sormadan etmezsem içimde kalır.
Tabii ki. Şimdi toplam pazarın %50'sinin üzerinde satışı gerçekleştiren 3 tane GSM operatörü ve onların kanalları var.
Anladım.
Dolayısıyla biz bu Android One programıyla birlikte tüm GSM operatörlerle çok yakın bir çalışma başlattık ve iyi bir iş ortaklığına imza attık. Hatta dönemsel olarak oldukça iyi pazar payları da elde ettik. Daha sonra da bir GSM operatörüyle birlikte ayrı bir ürün geliştirdik. Onların in-house dediğimiz kendi Türkiye'de yaptıkları bir yazılımı telefonun içerisine gömerek ve onun birebir çalıştığı
İsim
bir telefonla gerçekleştirdik.
İsim vermemize sakınca yok bu arada. Hani radyoda böyle bir şeyimiz yok bizim.
Tamam, o zaman paylaşıyorum. Turkcell'le güzel bir iş ortaklığı
evet.
yaptık. Ve Bitphone biliyorsunuz gururla
evet.
her yerde de Turkcell anlatıyor. Çok güzel bir mesajlaşma platformu. Bitphone yaptık ve bu Bitphone'u Türkiye'de başarıyla sattık. Hatta daha sonra da Türkiye'nin diğer iştirakları olan Türkiye Cumhuriyetler ve Ukrayna'da da bu ürünü aynı şekilde pazarlamasını gerçekleştirdik, lansmanını yaptık. Bu açıdan baktığımızda aslında GSM operatörleriyle çok yakın ve stratejik bir iş ortaklığımız var. Tabii ki toplam pazarın %50'sini GSM operatörleri gerçekleştirdiği için her zaman onların desteğine daha fazla ihtiyacımız var. Amacımız da zaten o desteği arttırabilmek. Yerli marka ve yerli markalar olarak operatörlerin desteği çok önemli. Çünkü pazarın büyük oyuncusu, büyük söz sahibi operatör ve onların satış kanalları.
Tabii tabii. Onlar da şey yaparlar. Bize istediğimiz desteği verirler. Türk mallarına zaten bir yakın şeyleri olduğunu biliyorum onların.
Kesinlikle.
Şevket Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi bu kısacık zaman dilimi içinde aydınlattınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım Türkiye'nin geleceğine, teknolojik geleceğine yönelik sizin gibi firmalar tarafından böylesi güzel adımlar atılır.
Kesinlikle. Çok teşekkürler. Biz hep söylediğim gibi tek başımıza değil tüm yerli markalar ve yerli iş insanlarıyla beraber bu ekosistemi kurgulamaya istiyoruz ve hedefliyoruz. Bu nedenle bizim için çok önemli. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sabahattin Yaman da hem hükümetimizle olan ilişkilerde hem iş insanlarıyla yaptıkları ilişkilerde ve konuşmalarında bu ekosistemi birlikte kurmaya herkesi çağırıyor ve davet ediyoruz. Birlikte güçlenelim diye. Bu vesileyle de bunu anlatmama fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2019 yılı hepimiz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum.
İnşallah inşallah hep bunu umuyoruz Şevket Bey.
Bizim hem Türkiye'de hem de yurt dışında hedeflerimizi rahatlıkla ulaşabileceğimiz güzel bir yıl olacak. Size de iyi yayınlar dilerim. Tekrar çok teşekkürler.
Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, ya biz yerli otomobil falan peşinden koşuyoruz ya. Yerli otomobil işte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Bunları bir kenara bıraksak da keşke acaba böyle telefon falan işlerine mi girsek? Evet, arkadan gelen müziği duyuyorsunuz. Bir kısa müzik arası verelim. Niyeyse benim aklıma bu hafta Bob Marley çalmak geldi. Çok bir şeyler konuşuldu basında falan çıktı böyle dünden beri. Böyle ter yapmıyor falan diye. O yüzden de bir Bob Marley çağrıştırdı bana. Sizlerle Ayşe Atlı Şerif paylaşayım. Hemen akabinde sizlerle birlikte olacağız.
Oh Lord, and they say there's a capital.
Ayşattı Şerif dedik. Evet, Ayşattı Şerif'in Bob Marley'in ardından yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın kapanışında programımızın ikinci yarısında ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün ilginç bir gün. Dediğim gibi hep yerli mallarını konuşuyoruz. Türkiye'den yerli teknolojiler çıkar mı çıkmaz mı diye konuşuyoruz. Telefon attığımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Salih Kanlı. Merhabalar efendim.
Merhaba Serhat Bey.
Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Salih Bey?
Öncelikle bu böyle güzel bir programa bizlere misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
İsmim Salih Kanlı, CBK Samsun Genel Müdürüyüm. 98 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir yıl Türkiye'de çalıştım. Daha sonra Amerika'ya yerleştim. Yaklaşık 4 yıl Amerika'da Silikon Vadisi'nde finans ve lojistik üzerine çalıştık. Daha sonra da 2004 yılında Türkiye'de yazılım sektöründe katma değerli ürünler üretmek için Türkiye'ye döndük. 2004 yılından bu yana da CBK Soft bünyesinde doküman ve süreç yönetim sistemleri üretiyoruz.
Salih Bey, benim programa çağırdığım konuklarımın başarı öyküleri oluyor genelde. Hani böyle büyük firmaların, anlı şanlı firmaların şeylerini seçmiyorum. Hep başarı öykülerini buraya davet ediyorum. Başarı öykülerimin de genelde %50'sinden fazlasının sahipleri ODTÜ'lüler oluyor. Buradan ODTÜ'ye bir de selam gönderelim isterseniz hep beraber.
Evet.
Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim.
Gözümüzün bebeğidir yani.
Evet. Yani yerine konmayacak şeylerden, değerlerden bir tanesi ODTÜ.
Evet.
Öncelikle sizden bu CBK Soft'un bir hikayesini alalım. Sizin hikayeniz zaten bir şekilde onu tamamlıyor değil mi? Yurt dışında hani bulunduğunuz yerler vesaireler falan. Oradan aldığımız bilgi birikimi ve tecrübeyle beraber kurulmuş bir şirket. Biraz hikayesini dinleyelim sizden.
Daha evvel söylediğim gibi 99'un sonlarında biz Silikon Vadisi'ne yerleştik. Orada daha çok finans ve lojistik üzerine çalıştık. 2004 yılında Türkiye'ye geldik. Türkiye gidiş amacımız aslında ilk başta bizim gene Amerika'da yaptığımız bir başka bir projemiz vardı. Akıllı ev üzerine çalışan bir projemiz vardı. Onu yapmaktı. Fakat günün koşulları itibariyle geldiğimiz noktada akıllı ev o zaman için Türkiye'ye bizim yapmayı düşündüğümüz şekilde biraz fazla geldi. Ve biz de farklı araçlar içerisine girdik. Bu arada Amerika'daki ortaklarımla beraber hareket ettik CBK Soft'u kurarken. Orada 3 ortaktık, 3 Türk ortaktık. CBK Soft'ta yine 3 Türk ortak olarak çalışmaya başladık. Ve o zamanlar böyle yeni gündeme gelen döküman yönetim sistemi ve süreç yönetim sistemleri konusunda çalışmaya başladık.
Evet.
Zaten hepimiz bilgisayar mühendisi, yani teknik olarak altyapımız, oturmuş bir altyapımız ve tecrübemiz de vardı. Döküman yönetim sistemiyle başladık. O zamanlar bu konuda Türkiye daha çok yurt dışına bağımlıydı. Yani bu teknolojileri, döküman ve süreç yönetim teknolojilerini yurt dışından ithal ediyorduk. Büyük firmaların ürünleri kullanıyordu ve çok ciddi paralar ödenerek kullanıyordu. Biz de bu alanda çalışmaya uygun bulduk. 2004 yılından bu yana da Türkiye'de bu konuda çalışıyoruz. 2015 yılında bir birleşmemiz oldu. Yurt dışı firmasıyla Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren kendi alanında sayısallaştırma ve fiziki arşiv yönetiminde en büyük firmalardan bir tanesi olan Infofort'la birleşmemiz oldu. Biz zaten firmamızı kurarken de öncelikle hedefimiz hani Türkiye'de bir şeyler yapalım, fakat bu yaptığımız ürünleri yurt dışında satalım. Bunlardan da ülkemiz bir gelir elde etsin şeklindeydi. Bu birleşme bize aslında birçok kapı açtı. Çünkü Türkiye'den bir firmanın, bir yazılım firmasının gidip farklı coğrafyalarda, farklı alanlarda iş yapması çok kolay değil. Çünkü her coğrafyanın, her ülkenin kendi dinamiği var, kendi kültürü var. Infofort'la birleşmemiz bu açıdan bize bir kapı açtı. Aynı anda 20 ülkeye ihracat yapabilecek bir kapasiteye geldik. Orada satış ekiplerimiz oluştu. Şu anda dediğim gibi 20 ülkede yaklaşık 8 farklı dilde uygulamamız kullanılmakta. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde kullanılmakta. Yani Türkiye'de bir yabancı şirketin nasıl kamuda gelip iş yapması zorsa, aynı şekilde Türk firmanın da diğer ülkelerde kamuda iş yapması zor. Biz bunu da başardık. şu anda hem Suudi Arabistan'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ürdün'de, Bahreyn'de, farklı farklı yerlerde hem kamuda hem de özel sektörde faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Ne kadar güzel bir şey ya bu, başka ülkenin kamusuyla çalışabilmek. Çünkü hem çalışır durumda bir ürününüz lazım, hem onların yönetim sistemlerine uyumlu olmanız lazım. Bir de üstüne aynen, güven lazım.
Evet,
yani güven
evet,
de olmadan olmuyor herhalde değil mi? Hani her gelen firmaya yani, gelsen bizim bütün bilgileri yani, al demezler.
Sonuçta biz bizim işimiz onların kurumların iş yapış tarzları ve dokümanları ve evraklarıyla alakalı. Yani en mahrem yerlerinde bulunuyoruz. Yani bir kamu kurumuna evrak gelmesi, o evrakın kurum içerisindeki hareketi, ona verilen cevaplar sonuçta mutlaka bir güvene dayalı iş olması gerekiyor ve tabii ki mutlaka kendi kontrollerini, kendi güvenlik kontrollerini yapıyorlar. Ama tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi güvene dayalı bir ilişki gerekiyor.
Peki, buradan biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi süreci çok iyi anlattınız, şey yaptınız. Yurt dışına ihracatta, az önce de sizden önce de konuğumuzla da konuştum. Onu o aralarda da şey olarak verdim. Portakal, domates bile biz artık ihracatta çok zorlanıyoruz. Yani evet, işte gidiyor, geri geliyor, işte şu olmamış diyor, içine bunu koymuşsunuz diyorlar filan. Gerçekten böyle hani fiziki malları bile göndermek çok zorken yazılımları yurt dışına satabilmek adına çektiklerinizi biraz sizden almak istiyorum ki herkese kulağına küpe olsun.
Şöyle söyleyeyim, aslında yazılım konusu, yazılım ihracatı veya teknoloji ihracatı konusunda son yıllarda bu konuda devletin çok büyük teşvikleri var.
Ne kadar güzel.
Bunları bir tarafa koymak lazım. Ha, bu teşvikler doğru kullanılabiliyor mu veya efektif mi, orası tartışılır. Bunları biz en yetkili makamlara da ilettik. Yani işte nerede yapılıyor bu konuda? Fuarlara katılım desteği veriliyor, eşleştirme destekleri veriliyor. Orada gittiğiniz zaman, ofis açtığınız zaman onlar destek veriliyor. Veya mobil uygulamaları geliştiriyorsanız bunlarla ilgili, reklamlarla ilgili destekler veriliyor. Bunlar çok güzel şeyler ama bunların efektif hale getirilmesi lazım. Daha efektif hale getirilmesi lazım. İşte oradaki ticari atişelerimizin devreye sokulması lazım. Onların altında bir koordinasyon biriminin oluşturulması lazım vesaire gibi konular var. Diğer yanda işin teknik ve teknik boyutunu aldığımız zaman en büyük problem aslında Türk firmaları için, biz dünyada çok entegre bir ülke değiliz aslında.
Anladım.
Nedir bu? Yani şöyle, farklı ülkelerde çalıştığımız için oradaki birçok insanla, farklı farklı insanlarla temas halindeyiz. Gittiğiniz zaman bir kuruma çaycısından başındaki CEO kadar herkes çok rahat bir şekilde İngilizce olarak kendini ifade edebiliyor. Bizim en çok zorlandığımız kısım mesela, biz çalışanlarımızda yeterli derecede bu seviyeyi yakalayamıyoruz. Diğer ülkelerin kültürlerini çok iyi şekilde bilmiyoruz. Yani ihracat yaparken karşımıza çıkan sıkıntılardan bazıları ve personel sıkıntıları başı çekiyor. Bunları bizim aşmamız lazım bir şekilde. Yani personelimizin sır değil, personellerimizin de bu işe yatkın olması lazım. Üniversitelerimizde yıllarca İngilizce okutuluyor vesaire ama günün sonunda günlük diyaloglar geldiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunları çözmemiz lazım.
Yani temel sorunların başında insan kaynağı geliyor diye anlıyorum. Yanılıyor muyum?
Evet. Aynen öyle. İnsan kaynağı büyük bir etken. Yani yaptığınız işi karşı tarafa düzgün şekilde izah edebilecek, bunu farklı dillerde kendini ifade edebilecek insan kaynağını bulmak gerçekten gerçekten zor. Diğer bir şey de, yani bir ülkeye girip o ülkede satış yapmaya başlamanız için o ülkenin dinamiklerini bilmeniz lazım. Nasıl bir yabancı buraya geldiği zaman partnerları buluyor, bizim de orada doğru partnerları bulmamız lazım. Sıfırdan ben gideyim orada bir operasyon yürüteyim derseniz bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü bunu yapabilecek firma sayısı çok kısıtlıdır. Yani Türkiye'de büyük firmalar var, bunları yapabilen firmalar var ama genele baktığımız zaman bu operasyonları tek başına gidip orada sıfırdan bir firma kurup faaliyet yürütmesi zordur. Bundan dolayı doğru partnerlere bulunması lazım. Doğru partnerin bulunması için de hem kendi biraz çaba göstermesi lazım, hem de elçiliklerimizden ve ticari atışçılığımızdan bu konuda mutlaka destek alınması lazım. Ticari atışçılığımızın ve elçiliğimizin de bu konularda çalışmalar yapması lazım.
Anladım, anladım. Valla süper şeyler bunlar. Peki son olarak size şunu danışmak istiyorum, sormak istiyorum. İhracat yapıyorsunuz, okey. Türkiye için de satışlar yapıyorsunuz. Şu andaki Türkiye satışınız ve ihracat dengeniz arasındaki yüzde nedir? Yani gelirinizin şöyle ne kadarını yurt dışından alıyorsunuz?
Şu anda %40. Yani %40'ını ihracattan elde ediyoruz.
Ne kadar büyük bir rakam bu ya?
2019 hedefimiz tam tersi yönünde. Yani %60'ını gelirlerimizi artarak tabii gidiyoruz. %60'ını yurt dışından yapmayı hedefliyoruz.
Valla bu hani ihracat rekorları kırdık vesaire falan diyoruz ya. Yani bizim bu ihracat rekorlarımızı siz taşıyacaksınız. Bu çünkü domatesten, portakallar falan sürdürülebilir bir şey değil. Yani umarım sizin kurduğunuz bu ilişkiler ve hani satışı da getirir sonuçta, değil mi? Hani bir şey sattığınız zaman onun servisi vardır, sonrasından bakımı vardır vesaire vardır.
Serpil, biz aslında konuya şöyle bakıyoruz. Biz bir ülkede çalışmaya başladığımız zaman sırf yani tabii yıllardan beri bu sektördeyiz ve sektörde farklı firmalarla da ilişkilerimiz var. Biz bir yere girdiğimiz zaman oradan gelen istekleri de gene Türk firmalarına yönlendirmeye çalışıyoruz.
İşte bu mükemmel bir bakış açısı. Bunu yani, kimseye anlatamadık biz yani.
Biz bir teknopark şirketiyiz. Burada birçok teknopark firmasıyla da beraber iş yapıyoruz. Bilkent'teyiz. Evet. Cyberpark'tayız. Birçok firmada ilişkimiz var. Kendi alanımızda olmasa dahi farklı bir alanda güvendiğimiz bir firma olduğu zaman hemen diyoruz ki bizim buna ilgili çözümümüz var. Hemen orada partnerimizi, arkadaş firmamızı devreye sokuyoruz ve oradan da bir firma ülkeye bir gelir elde etmeye çalışıyoruz.
Ve biz diyerek zaten onu tanıtıyor olmanız da mükemmel bir şey bence.
Tabii.
Sahiplendiğinizi yani, gösteriyor.
Aynen öyle. Aksi takdirde hani bu ülkenin katma değerli üretime ihtiyacı var. Yani biz evet bazı tarım ürünleri veya bazı sanayide bazı ürünler ihraç yapıyoruz. Fakat baktığımız zaman bunların girdileri yurt dışı kaynaklı. Yani aynen, biz 110 liralık malzeme satıyorsak 100 lirası bunun zaten biz yurt dışından ithal etmişiz. Bunun bizim için bir değeri yok. Ama yazılımda öyle değil. Yazılımda sonuçta beyninizi, bilginizi, bilgi birikiminizi satıyorsunuz. Katma değeri çok yüksek. Burada personel ve sabit gelirlerin haricinde bir gideriniz yok. Ama gelirleri çok fazla olabiliyor. Kendini yenileyebiliyor. Birçok ihracatta normal bir mal ihracatında karşılaştığınız problemi yazılımda karşılaşmıyorsunuz. Sonuçta buraya mutlaka destek verilmesi gereken bir nokta. Ülkeyi ileriye taşıyacak konu bu konular zaten Serhat Bey.
Valla ben devletin verdiği tabii ki önemli destekler vardır ama devletin desteğinden daha önemli görüyorum şu söylediğiniz şeyi. Bunun için de sizi tebrik ediyorum. Gerçekten de yurt dışına çıktığınızda yurt dışındaki ihtiyacı olan kurum ve devletlere, kamuya bu Türk ürünlerini önermenizi gerçekten takdir ediyorum sizi bu konuda.
Çok teşekkür ederim.
Harikasınız. Peki böyle çok kısa bir zamanda gerçekten de bizim ufkumuzu açtınız. Umarım böyle her gelişmede sizi tekrar mikrofonları alır. Şöyle bir rekor kırdık, böyle bir rekor kırdık diye üstünden konuşuruz.
İnşallah.
Çok saygılar, çok sevgiler, sağ olun.
Saygılar, bir de görüşmek üzere.
İyi günler.
İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Evet, yani İşte böyle olmalı ya tür firmaları. Gerçekten de böyle olmalı. Yani bir tür firmasını çıkarttık. General Mobile dedi ki ya biz Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye'de her şeyi yapıyoruz. Yurt dışında üretmekten daha ucuza getiriyoruz. Ve Türkiye'de kendi ekosistemimizi yaratıyoruz. Farklı farklı şeyler yaratıyoruz dedi. Farklı üreticiler yaratmaya çalışıyoruz dedi. Bir diğer firma çıktı dedi ki CBK Soft. Biz dedi yurt dışına çıktığımızda yerli firmaları, diğer yerli firmaları da beraberimize taşıyoruz. Eğer bir ürün satılacaksa onların ürünlerini sattırtmaya çalışıyoruz dedi. Takdir ediyorum. Gerçekten mükemmel. Ülke kalkınacaksa böyle kalkınır. İşte siz bize 100 milyar destek verin. Biz o desteğin üstünden bilmem ne yapalım falan. Onlarla olmuyor bu işler. Hadi bir yerli araba üretin de görelim. Yok, onlarla olmuyor. İşte bu zeka ve bu zihniyetlerle oluyor. Bayılıyorum ya böyle şeyleri. Hakikaten anlatınca da gerçekten gaza geliyorum. Şimdi bıraksanız beni akşama kadar program yaparım diye şey yaparım. Peki hayır, yapmam öyle bir şey. Gerilim haftanın haberlerinde birazcık üstünde tepineceğimiz haberler olsun. Haftanın haberlerinin başında sanal alışverişte ücretli poşet tartışması geliyor. Marketlerde ücretli hale gelen poşetin sanal ticarette farklı uygulamaları bulunuyormuş. Kutuyla kargolanan ürünlerde poşet kullanımı olmadığı için birçok e-ticaret şirketi açısından uygulamanın henüz geçerli olmadığını söyleyen ETİD yani Elektronik Ticaret Derneği Başkanı Ekmekçi poşet istenmediğinde tüketiciye iki seçenek sunulacak denmiş. Ben bu hafta sanal marketlerden alışverişler yaptım ve evet bazı durumlarda istemediğimiz kadar poşet koyuyorlar içine. Onu da cart diye faturanızı ekliyorlar size hiç sormadan. Hani böyle 3 poşetle gelecek şeyi 8 poşetle geldiği oldu. Yaşadım bunu. Açıp özür de dilediler bu arada ben bunu dile getirince. Ama evet bunlar birazcık sürecek. Bunları biraz yaşayacağız maalesef. Bu haftanın yine en ilginç haberlerinden bir tanesi yerli ve milli yazılımdan ilk mesaj geldi haberi. Nedir haberin detayını okuyalım siz de sevineceksiniz. Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli bir şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atılmış. Milsoft tarafından yerli ve milli taktik veri linki yazılımı gerçekleştirmiş. Yazılımın ilk mesajı merhaba tarihi an olmuş. Yani bir merhabalaştık tamam. Başlamak bitirmenin yarısıdır. %50'sini hallettik bu işin inşallah. Bunu daha ileride de hep beraber taşıyacağız. Geçen hafta daha iyi. Pazartesi günü başlattığımız bir haber zincirini devam ettiriyoruz. Fikri takip yapıyoruz. Hackerlar 11 Eylül ile ilgili yeni ifşaatı yapmışlar. Bush ve Suud Kral ailesi 11 Eylül saldırılarını önceden biliyor muymuş? Bunların ortaya çıkması ancak hackerlarla olabilir. Hackerlar bunları ortaya çıkarttıkları zaman ortalık çok karışacak gerçekten de. Çünkü hatırlarsanız 11 Eylül sayesinde ya da yüzünden Amerika Orta Doğu'ya, Afganistan'a vesaire ülkelere girmişti. Oradan çok eğlenceli şeyler çıkabilir. Basın anlamında eğlenceli diyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için blogger ve fenomenlerden yardım isteyecekmiş. Ya çok acayip bir şey bu. Yani blogger ve fenomenlerden yardım istenmez. Ya ülkenin iletişimcileri vardır. Türkiye'de bulunan iletişim ajansları vardır. Siz bunlara gidersiniz. Sizin için bir stratejik iletişim planı çıkartırlar. Neyin nasıl tanıtılacağını, nasıl olmayacağını falan söylerler. Şimdi fenomenler deyince bakıyorsunuz fenomenler. Evet çok güzel, çok güzel şeyler anlatan fenomenlerimiz de var. Ama ertesi gün böyle cart diye saçma sapan şeyler söyleyen fenomenlerimiz de var. Şimdi bunlara siz Türkiye'nin turizmini emanet ederseniz ne olur? Bekleyip görmeyeceğiz bunu. Yani yapmayın. Biraz dikkatli olalım diyorum ben size şimdi. Haftanın haberi. Bunu size okumak istiyorum. Haftanın haberini. Bilim insanları iletişimin ömrü uzattığını açıklamış. Woohoo! Ben size söyleyeyim. Türklerin Facebook, Snapchat, Instagram falan Twitter kullanımlarına bakınca Türkler artık ölümsüz diyebiliriz. Gerçekten de öyle bir yazışıyoruz, öyle bir anlaşıyoruz, öyle bir iletişim kuruyoruz ki var ya biz ölmeyiz ya. Yani her şey hani böyle 3 saniye bile uzatıyor olsa her mesaj biz ölmeyiz gerçekten. Ya şöyle düşünün, kendi aramızda yazıştığımız konular işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray falan muhabbeti çıkıyor. Ondan sonra aralarında kavga ediyorlar. O kavga konusu trending topic'e taşınıyor. O trending topic Türkiye'ye yetinmiyor, Amerika'ya gidiyor. Ya dünyaya gidiyor. Dünyada trending topic oluyor. Neymiş? Üç taraftar kendi arasında kavga edecek diye dünya bunu tartışmaya başlıyor. Amerikalılardan mesaj giriyor. What? Diye böyle bir dünya yaşıyoruz. Yani eğer gerçekten de araştırmacıların söylediği gibi ki 50 yaş üstü 7304 kişinin hayatı gözlemlenmiş. Ya gerçekten iletişim ömrü uzatıyorsa Türkler ölümsüz. İşte bu kadar. Yaşasın ölümsüzlüğü Türkler buldu diye bunu vereceğiz. Ben de bu arada iletişimi yaptım. Benim de biraz uzamıştır herhalde hayatım. Neyse onu da araya sıkıştıralım. Türk Telekom haberi var bir tane. Her hafta bir Türk Telekom haberi vermeye de başladık böylece. Türk Telekom 500 milyon dolar borçlanacakmış. Türk Telekom yurt dışında azami 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecekmiş. Bunu SPK'ya bildirmişler, KAP'tan duyurmuşlar. Ya Türk Telekom'un zaten böyle 3 milyar falan borcu yok muydu? Hani bankaların üstünde borcu yok muydu? Bir de onun üstüne 500 daha borçlanacak. Eğer bu borçları ödenemezse Türk Telekom kime gidecek günün sonunda? Devlete gidecek. Devlete borçlarla gittiğinde kimin kucağına gelecek bu borçlar? Tahmin edin. Kim vergileri veriyor? Hı? Düşünün düşünün. Evet. İşte oradan çıkartabilirsiniz. Bu işin sonunun nereye gittiğini. Şimdi böyle fiyat değerleme falan dedik. Biraz Amazon'a girelim. Amazon tekrar zirveye çıkmış. E-ticaret devinin değeri 797 milyar dolara çıkmış. Bir ara 1 trilyon üstüne çıkmışlardı ama Amerika bir sopa yedi hani borsada falan. Bir aşağı inişler falan oldu. Hatta Apple bayağı bir sopa yedi. Bayağı bir aşağı indi. Amazon mu daha çok inecek, Apple mı daha çok inecek derken Apple daha çok indi. Amazon böylece tepede kaldı. 797 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda tepede bir yerde duruyor. Evet, sondan birinci haberimizi vereyim ben. Sondan birinci haberimiz Apple ile Samsung iTunes için el sıkıştı haberi var. Ya biliyorsunuz bunlar neredeyse düşman kardeşler. Şimdi mesela Apple'ın içinde Samsung telefonu mu böyle nasıl derler senkronize edecekler uygulamalar bulmak yüzünden göbeğim çatlıyordu benim. Bir Samsung'u Apple şeye taktığınızda, PC'ye taktığınızda cart diye yapabildiğiniz şeyleri Apple üstünden böyle bayağı uygulamalar yükleyip uygulamaları tanıtmaya çalışıp falan hafif de göbeğinizi çatlatarak yapmanız gerekiyor. Böyle bir durum var. Ama artık el sıkışmışlar. Bundan sonra mesela ne olacakmış? Samsung Smart TV'lere iTunes desteği gelecekmiş mesela. Samsung Smart TV'lerde iTunes hesabınızın kullanıcı adı ve password'ünü, şifresini girdikten sonra oradan iTunes şarkılarınızı dinleyebilecekmişsiniz. Güzel, enteresan. Hani umarım bu başlangıç bu iki düşman kardeşin bir araya girip daha güzel şeyler yapmasına neden olur, vesile olur. Ve şimdi az sonra çalacağımız şarkıya vesile olan haberimizden size haftanın kapanışını yapmak istiyorum. Ruslar 2018'de Yandex'te en çok neleri aradı haberi var. Enteresan bir haber. Neleri aramışlar en çok? Rus arama motoru Yandex, Rusların geçen yıl aradığı en ilginç konuların bir listesini yapmış. Listede Rusların en çok kedilerle ilgili soruları sorduğu göz önüne yani çıkmış. Kedi soruyormuş Ruslar. Yani vay arkadaş ne enteresan. Hani bakınca böyle biraz daha hani şey diyorsunuz. Hani teknolojiye giderler, şey yaparlar falan böyle. Hani biz çünkü onlardan bayağı teknoloji transfer ediyoruz. İşte füzeleri alıyoruz, onları bunları alıyoruz. Uçakları almaya çalışıyoruz falan. Onlar kedilere bakıyorlarmış. Okey yani bu da bir bilgi olarak size kulağınıza küpe olsun Yandex'in verdiği bu bilgi. Şimdi Ruslar demişken arka planda yavaş yavaş çalmaya başlayan Kızıl Ordu korosundan Katyusha'yı dinlerken sizlere veda etmek istiyorum. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında RSFM'de pazartesi günü buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz.
stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.